أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Dil sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları Gülistan'ının dedeleri ve nineleri 6. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Her zamanki gibi kaldığımız yerden özet vermeden devam edelim inşallah hayırlara vesile olması dileğiyle. Abdülmuttalip dede, sevgili torununun üstünde titriyor, sürekli sevgili gelinini koruyup kolluyordu. Bu şekilde Nurlar Nuru 6 yaşına girmişti. Abdülmuttalip dedenin Peygamberimiz Aleyhisselam'a düşkünlüğünü, sevgisini, şefkatini bilmeyenimiz yoktur. Meşhurdur çok. Burada biz dede boyutuyla bakarken ara sıra da çocuk boyutuyla bakacağız olaylara. Ama daha ziyade Peygamber Aleyhisselam'ın yakınlarıyla İlişki ve iletişim noktasında bir, yakınlarının yani en yakınlarının akrabaların peygamberimizle ilişki ve iletişim noktasına devam ediyoruz. Evet, Amine anne baba yerine koyup saydığı ve çok da hürmet ettiği Abdülmuttalip dede ile çok güzel bir iletişim ve uyum içindeydi. Dede de sevgili gelinini kızı gibi seviyor. Onu sürekli koruyup kolluyordu. Nurlar Nuru için ikisi de anne ile dede, ikisi de ellerinden gelenin üstünde bir gayret sarf ediyorlar. Onun her şeyine özel itina gösteriyorlardı. Abdülmuttalip dedenin de müsaadesini alan Amine anne Nur yumağı sevgili yavrusuna döndü. Yesrib'e gitmek istiyorum yavrum. O zaman Yesrib'ti adı. Hicretten sonra Medine olacak biliyorsunuz. Bundan sonra kelimeyi Medine diye kullanacağım. Sadece ben değil, seni de götürmek istiyorum. Oradaki hısım akrabalarımıza tanıtmak istiyorum seni. Ayrıca babanın kabri de oradadır. Babanı görmen nasip olmadı, hiç olmazsa kabrini görmüş olursun. Şimdi burada açılması gereken bir husus var. Bizim en büyük yanlışımız bu. Öyle gençlerimiz, çocuklarımız var ki doğru dürüst amcalarını, halalarını, dayılarını bile bilmiyorlar. Yani maalesef bakın henüz daha Peygamberimiz 6 yaşında. Araplarda böyle bir örf adet var. Onlar yakınlarını çok iyi bilirler. Hem o kadar ki bu konuda Ensabul Eşraf diye eserler yazılmıştır. Yani Ensabul Eşraf diye eserler yazılmıştır. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberlik öncesi de bizi bağlayıcı olduğu gibi burada vereceğim az sonraki mesajların da iyi anlaşılması lazım. Annesi böyle söyleyince dedesi devreye giriyor. Sen çok akıllı, çok zeki, çok güzel, çok olgun, çok tatlı, çok anlayışlı. Daha doğrusu her yönden çok iyi birisin Can Ahmet'im sallallahu aleyhi ve sellem. Senden bir saat bile ayrılmak istemem. Senden bir saat bile ayrılmak istemem. Ama annenin dediği gibi oraları görmem gerekiyor. Ben de bu geçici ayrılığa dayanmak zorunda kalacağım artık. Sevgili dedesine gülümseyen Nurlar Nuru her zamanki gibi o vakur duruşu ile ikisini de mest ettiğine. Bu ziyarette aynı zamanda Abdülmuttalip dedenin annesi Selma nine dolayısıyla ailenin dayıları sayılan Neccaroğulları mensuplarını yakından tanımış olacaktı. Bu anlamlı ve özel ziyaret esnasında Medine'de onların evlerinde kalacaklardı. Yol çok uzun, yolculuk çok zorlu olduğu için iyi bir hazırlık yaptılar. Her şeyi hazır olduğu bir zamanda Medine tarafına gidecek kervanın hareket etmek üzere olduğu haberi geldi. Amine anne, nurlar nuru bu seçkin ailenin seçkin ve emektar hizmetçileri yani dadıları olan Hazreti Ummu Eymen Bereke üçlüsünden oluşan küçük aile kafilesi bu kervana katıldı. Abdülmuttalip dede başta olmak üzere amcalar, halalar ve diğer akrabaların hepsi bu küçük aile kafilesini yolcu etmeye gelmişlerdi. Nurlan Nur'un sağlıcakla gidip gelmesi için kervandaki herkese sıkı tembihatlarda bulunmuşlardı. Bu konuda aslında en çok dede çok duruyor üzerinde. Kervancılara sıkı sıkı tembih ediyor. Aman dikkat edin, dikkat edin diye. Evet. Aman, aman dikkat edin. Ahmet Muhammed size emanet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Koca kervana katılan küçük aile kafilesi, kervanla beraber Medine istikametine doğru yola koyuldu. Mekke-Medine arası duruma göre 12-15 günlük bir yolculuktu. Yolculuk uzun ve yorucuydu. Sadece uzunluğu veya yorucu olması değil, yolun tehlikeleri korkutuyordu herkesi. Bundan dolayı kervanın korumaları her zaman çok dikkatli davranırlar, etraflarında kuş bile uçurmamaya çalışırlardı. Abdülmuttalip dede, sevgililer sevgilisinin ardından bakarken gönlünü de onunla gönderiyordu. Gidiş geliş bir ay, orada kalış bir ay, sevgili torunundan ve gelininden tam iki ay ayrı kalacaktı. Geçici bir ayrılık olsa dahi ayrılık, ayrılıktı işte. Evet, şimdi ben burada Medine'ye gidişi, oralarda yaşananların tamamını Amine anne kısmında, babası ve annesi kısmında anlatacağım için burada bunu kesiyor. Dedenin onların dönüşünü nasıl beklediğine geçmek istiyorum. Tekrar söyleyeyim, inşallah programımız böyle devam edecek. Dedesi ve ninesi bittikten sonra annesi babası da gelecek. Annesiyle olan ilişki ve iletişimlerini orada işleyeceğim için altını çiziyorum. Medine kısmını tamamen geçiyorum burada. Abdülmuttalip dede daha iki ay olmadan Medine yolunu gözlemeye başladı. Sevgili torunu ve gelini gelecek ve geçici ayrılık sona erecekti. Küçük bir kafilenin gelmekte olduğunu gören Abdülmuttalip dede sevinçle haykırdı. Geliyor işte, sevgili torunum geliyor. Onu duyanlar da hemen kalkıp o tarafa bakmaya başladılar. Bu gelen kafile bir kervan değil, çok küçük bir gruptu. Abdülmuttalip dede, sevgili torununa kavuşmanın sevinciyle asırlardır ayrı kalmış gibi onu kucaklayıp öyle bir bağrına bastı ki bütün herkesi duygulandırdı. Yavrum benim, yavrumun yavrusu yavrum, seni çok özledim. Nurlar Nuru dedesinin bağrında birden hıçkırınca şaşkına dönen dede merak ve endişeyle sordu. Ne oldu yavrum? Neden ağlıyorsun sen böyle? Anneli gitti, annesiz döndü dedesi. Anneli gitti, annesiz döndü dedesi. Anlayabildiniz mi? Anneli gitti, annesiz döndü dedesi. Hazreti Eymen Bereke böyle söyleyince yeni bir şaşkınlık yaşayan dede yedekteki boş deveyi ancak o zaman fark etti. Sevgili gelinin devesiydi bu. Ama kızı gibi sevdiği sevgili gelini devesinin üstünde yoktu. Amine kızım nerede ey Bereke? Amine kızım nerede? Ebuva köyünde bıraktık onu. Neden? Hasta mı oldu yoksa? Nurlar Nuru'nun sevgili annesi, sizin de sevgili kızınız Amine ile gittik ama onsuz geri döndük işte. Ne olduğunu anlatmayacak mısın artık ey Bereke? Amine kızınız dönüş yolunda Ebuva köyüne vardığımızda bir anda hastalandı. Mekke ve çevresinin en iyi şifacılarını toplayıp hemen Ebuva'ya gidelim öyleyse. Dede heyecandan coşkuyla Mekke ve çevresinin en iyi şifacılarını toplayıp hemen Ebuva'ya gidelim öyleyse. Söylemeye dilim varmıyor. Ama sevgili kızınız vefat etti ey Abdülmuttalip. Ne diyorsun sen öyle Bereke? Hazreti Eymen Bereke de daha fazla kendini tutamayarak ağlamaya başladı. Onun böyle içten ağlayışı Nurlan Nur'unu daha çok ağlattı. Bir an ne diyeceğini, nasıl hareket edeceğini bilemeyen dede, sevgili torununu tekraren öyle bir kucakladı ki yürekler ağızlara geldi. Şefkatli dede, sevgili torununu alıp bağrına basarken bir yandan gözyaşlarına hakim olamıyor, bir yandan da onu teselli etmeye çalışıyordu. Üzülme yavrum, ben varım, amcaların var, halaların var. Sadece ben değil, hepimiz seni çok seviyoruz ve hepimiz her zaman senin yanındayız. Eymen anne yine dayanamadı ve bir sevgi ve şefkatle atıldı. Ben de hep seninleyim canım. Senin annem benim artık. Varlık Nuru, dedesi ve diğerlerinin bu sıcak ilgilerini daha önce de görmüştü. Şimdi çok daha yakın duruyorlardı. O da onların karşısında acısını içine gömerek gözyaşlarını silmeye çalıştı. Bu yolculuğa huzurla çıkmış olan Nurlar Nuru büyük bir hüzünle dönmüştü. Peygamberimiz Aleyhisselam 6 yaşındaydı o günlerde. Artık sevgi ve şefkat abidesi dedesiyle beraber kalacaktı. Eymen anne de yanında hiç ayrılmıyordu zaten. Her istediği vardı evde. Her şeye sahipti. Herkesten daha çok seviliyordu. Ev çok güzel ve çok ferahtı. Bütün bunlar onu avutmuyordu. Annesizlik çok zordu çünkü. Bu sahneyi inşallah birkaç tekrar yine yapacağım. Annesi Nasır'a gelince anneyi işlerken orada diyeceğim çok şeyler var. Burada sadece şunu söyleyeyim. Annelerimiz yaşıyorsa kıymetini bilin derim ben. Bu iş annesiz olmaz. Nurlar Nuru şefkatli dedesinin ve merhametli ninesinin sıcacık evindeydi artık. Abdülmuttalip dedesi ve Fatıma ninesi Nurlar Nuru'nu büyük bir sevgi ve şefkatle bağırlarına bastılar. Sevgili torunları üzerinde titriyordu ikisi de. Hem anneden ve hem de babadan yetim kaldığı için bütün sevgileriyle beraber gecelerini, gündüzlerini ona veriyorlardı artık. Öyle ki onsuz yemeğe oturmaz, su bile içmezlerdi. Yetim kaldığı için alıp bakarak idare etmek değil. Buranın altını çiziyorum. Ben dedesiyim, amcasıyım, yakınıyım diye. Yetim kaldığı için alıp bakarak idare etmek mecburiyetinden değil. Hatta onu da eklemem lazım buraya. Çünkü bu mecburuz yakınlarımıza bakmaya. Biri öldü mü yakınlarımıza bakmaya mecburuz. O yüzden tekrar üçüncü kez yetim kaldığı için alıp bakarak idare etmek mecburiyetinden değil, onun canlarından daha aziz bilerek onunla bütünleşmişlerdi adeta. O kadar ona karşı sevgileri var. Nurlan Nuru sadece dedesi ve ninesi değil, bütün akrabaları sevgi ve şefkatle bağırlarına basmışlardı. Amcaları, halaları, amca ve hala çocukları, yakın uzak bütün akrabaları üzerinde titriyorlardı onun. 6 yaşından bahsediyoruz. 6-8 arası biliyorsunuz dedesinin yanında kalmıştı Peygamber Aleyhisselam. Ve bu dönemde işte doğmadan önce babası ölmüştü. 6 yaşında annesi vefat etti. Şimdi dedesinin yanında. Ancak üzülüyor tabii. Fakat böyle kaprisi, içine kapanık bir çocuk olmuyor. Öyle bunalımlı çocuk olmuyor. Maalesef çoğusu bu konuda farklı şeyler düşünüyor değil. Şimdi yukarıda geçmişti ama bu çocuğun neler yaşadığına, kimler olduğuna ilişkin anlaşılsın diye şunu bir tekrarlayayım ben. Daha önce anlattığımız gibi yani Abdülmuttalip dede 5 defa evlenmiş, 13 erkek, 6 kız, 19 çocuğu olmuştu. Nurlar Nuru'nun 12 amcasıyla 6 halası vardı yani. Yengeleri ve eniştelerinin yanında bunların çocuklarını da sayarsak oldukça kalabalık bir sülale içinde yetiştiği görülür. Bunlardan biri de Nurlar Nuru'nun babası olup Abdullah olup daha önce yine onda değindim geçtim ama sonra anlatacağım inşallah. O daha önce Medine'de vefat etmişti. Yani ne yandan bakılırsa bakılsın Nurlar Nuru oldukça kalabalık bir sülale içinde olmasına rağmen yalnızdı. Yetim ve öksüzdü çünkü. Abdülmuttalip dede sevgili torunu üzerine o kadar ihtimam gösteriyordu ki ona yetim ve öksüzlüğünü unutturmaya çalışıyordu. Şefkatli dedesinin bunca gayretlerini gören Nurlar Nuru annesi için çok yansa da belli etmemeye çalışıyordu. Yani dedenin gayreti bir yandan, kendi gayretleri bir yandan, yakınlarının sıcak ilgileri bir diğer yandandı. Bütün bunların yanında Nurlar Nuru, yetim ve öksüzlüğünü bahane edip hırçınlık yapmamıştı hiç. İçine kapanık biri olmamıştı. Her şeye rağmen hayat doluydu. Öyle ki herkes ona hayran kalıyordu. Hazırcı bir kişiliği yoktu onun. Yardımcı bir kişiliği vardı. Nurlar Nuru dede evinde hiçbir zaman boş durmuyordu. Gücü yettiği kadarıyla ve mümkün olduğunca her işe el atmaya çalışıyor. Sevgili dedesine ve ninesine yani sürekli olmasa bile İmkanları oldukça, fırsat oldukça onlara da yardımcı olmaya çalışıyordu. Abdülmuttalip dede bir an bile gözünün önünden ayırmadığı sevgili torunu için elinden gelenin üzerinde bir gayret sarf ediyordu cümlesini çokça söylemem gerekiyor. Onun asla boş durmadığını bilip gördüğü için bazı küçük işler de veriyordu ona. O da verilen her işi en güzel bir şekilde yapıyordu. Bu şekilde bir yıl geçti. Yaş 7 oldu. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çocukluğu daha ziyade çok drama olarak anlatılır. Ajitasyon. Aslında pek de haksız değildir yani. Doğmadan önce babası ölmüş. Efendim 6 yaşında annesi ölüyor. Biraz sonra göreceğiz 8 yaşında dedesi ölecek. Ve amcanın elinde büyüyecek. Yani bir şey böyle bir durum var ama diğer tarafta Cenab-ı Hak büyük davaları omuzlayacak insanları küçükken pişirerek yetiştiriyor. Bunu görmemiz gerekiyor. Yani küçüklüğünde, gençliğinde belli sıkıntıları çekmeyenlerin ileride çok kolay gevşediklerini, yani bazı işleri kolayca savsakladıklarını çok görürsünüz. O yüzden Allah haşa zalim değil ki, yani peygamberlik görevi vereceği kişiyi böyle mağdur etsin, mazlum etsin, garip etsin. Bunların bir de bu yönü anlaşılması lazım. E şimdi dede de, nine de üzerinde düşüyorlar çocuğu. Bunları görüyor. O da şımarmıyor. Yani onların ilgisinin üzerinde bir ilgiyle karşılık veriyor. Yani karşılıklı dede torun ilişkisi çok mükemmel. Dede bunu gördüğü için çocuk boş durmasın, sıkılmasın diye bazı ufak tefek işleri şunu yap, bunu yap da verdiği oluyor. Ama Resulullah SAW daha ziyade iş verilmeden yapıyordu. Şimdi bunun verilen işin çok can alıcı bir örneğini beraber görelim. Evet, Abdülmuttalip dedenin en iyi develerinden biri kaybolmuştu. O da kaybolan devesini aramaları için bütün çocuklarını gönderdi. Onlar geç kalınca deveye bir şey olacak korkusuyla sevgili Nur torunu da göndermek zorunda kaldı. Çünkü o nereye gittiyse o işi mutlaka başarmıştı. Deveyi bulacağından da emindi. Nurlar Nuru o günlerde 7 yaşına yeni girmişti. Amcaları ve amca çocukları deveyi bulamadan geri döndüler. Şimdi bütün gözler ve gönüller Nurlar Nuru'ndaydı. Fakat aradan uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen Nurlar Nuru geri dönmedi. Telaşa kapılan dede sağa sola adamlar göndererek sevgili torununu her tarafta aratmaya başladı. Kendisi de köşe bucak arıyordu. Ancak bütün çabalara rağmen Nur torun bulunamadı. Sadece dede değil, bütün amcalar ve halaların yanında, duyan herkes büyük bir üzüntü ve telaşla sağa sola koşuşturmaya başladı. Bunlardan bazıları da Kabe'nin yanına koşup Nur torunun sağ salim geri dönmesi için duaya yöneldiler. Bakın herkes ne kadar seviyor. Yani öyle bir duruşu var ki, bakın tekrar söyleyeyim, yetim olduğu için, garip olduğu için acımıyorlar bakın. Bunu iyi anlamanızı istiyorum kıymetli dinleyenlere. Acımak başka bir şeydir, sevmek başka bir şeydir. Sevmek çok güçlü bir şeydir yani. Acımanın çok üstünde bir şeydir. Acırsınız, verirsiniz ekmeği kanı doya gider. Ama severseniz o gönülde yer eder, orada kalır o. Burada onu görüyoruz yani. Abdülmuttalip dede büyük bir endişeye kapıldı. Zaman geçtikçe sertleşerek bir yandan köşe bucak arıyor, bir yandan da kızarak etrafına emirler yağdırmaya başlıyor. Bulun onu. Sevgili torunumu bulun. Bulmadan gelmeyin sakın. Durmayın haydi. Dağılın etrafa çabuk. Sadece akrabalar değil, neredeyse bütün herkes silahlanıp yayıldılar etrafa. Bir tehlike olur diye yanlarına silahlarını da alıyorlar. Herkesin gözdesi olan varlık nurunu ne kadar aradılarsa da bir türlü bulamadılar. Bu arada hava karardı ve akşam oldu. Vakit geçtikçe başta dede, amcalar ve halalar olmak üzere bütün herkes büyük bir endişeye kapıldı. Karanlığa rağmen eğersiz bir ata atlayan dede atını 4 nala sürdü. Bir yandan sevgili torununa seslenirken bir yandan da yana yakıla dua ediyordu. Meşaleler yakılmış, bütün herkes bir yana gitmişti. Mekke ve çevresi o güne kadar bu denli meşalelerle aydınlanmamıştı. Ne tarafa bakıp aradıysa da sevgili torununu bulamayan dede son bir ümitle geri dönüp Mekke'ye at sürdü. Yine gelmemişti. Neredeyse deli olacaktı. İş böyle çığırından çıkınca gözyaşları içinde tekrar varıp Kabe'nin örtüsüne sarılan dede hıçkırmaya başladı. Bir yandan hıçkırıyor, bir yandan dua ediyordu. Allah'ım, sevgili oğlumu bana geri çevir. Ben genelde konuşurken torun deyimini kullanıyorum. Biz torun diyoruz. Dede sürekli oğlum diye hitap ediyor. Oğlum yavrum diye. Ama anlaşılsın diye torun diye ifade ediyorum. sevgili oğlumu yani torunumu bana geri çevir. Sana sığındım Allah'ım. Ciğer parımı gönder bana. Onu ancak sen döndürürsün geri Allah'ım diye dua ediyor. Dede hıçkırıklarla dua ederken birden müjde dolu bağırışmalar oldu. Geliyor. Abdülmuttalip dedeye müjde verin. Nur torunu geliyor işte. Ahmet Muhammed geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet. Böyle haykırmalar olunca bir anda bütün kalabalık ellerindeki meşalelerle sesten yana dönüp sel gibi akmaya başladım. Öyle ki böylesine mahşeri kalabalığı yarıp geçemeyen dede bütün sesiyle haykırmaya başladı. Yol verin bana, yol verin, yol verin ki sevgili torunuma kavuşayım. Nurlar nuru kaybolan deveyi bulmuş, üzerine de binmiş olarak karanlıkları yarıp geliyordu. Bütün herkes büyük bir sevinç dalgasıyla dalgalandı. Gittikçe artan bir coşku ile onu karşıladılar. Dede de nihayet kalabalığı yarıp öne çıkıverdi. Olayı gören nurlar nuru etrafına güller gibi tebessüm ederken deveden indiği gibi dedesinin kucağında buldu kendini. Sevgili torununu kucaklayan, bağrına basan dede hıçkırıklar arasında zoraki konuşabiliyor. Yavrucuğum benim, senin için öyle üzüldüm, öyle çok üzüldüm ki hiçbir şeye bu kadar üzülmemişimdir. Vallahi ben bir daha hiçbir iş için hiçbir yere göndermeyeceğim seni. Bundan sonra hiçbir zaman ve hiçbir yerde yanımdan ayırmayacağım seni. Amcalar, halalar, amca ve hala çocukları, bütün hepsi, bütün herkes büyük bir sevinçle kucaklamışlardı onu. Hele Ummu Eymen anne, nurlar nuru bulunamayınca neredeyse deli olmuştu. Çıkıp geldiğini duyunca yıldırım gibi koşup gelmiş ve büyük bir şefkatle bağrına basmıştı. Bundan sonra sen nerede, ben de oradayım. Böyle çıkmıştı o da. Kucaklamış bakmış, bakmış kucaklamıştı. Nurlar nuru işte böyle bir sevgi yumağı içindeydi. Bütün herkes canlarından bile çok seviyorlardı onu. Öyle ki Mekke ve çevresinde bu şekilde hiç kimse sevilmemişti. Kıymetli dinleyenlerim, anlatmaya çalıştığımız ve sizin de fark ettiğiniz gibi bir yetime acıma sevgisi değil bu. Bu çocuğun bir duruşu var. Öyle bir duruş ki bir de Cenab-ı Allah onu onlara sevdirdi. Hakikaten çok seviyorlardı. Çocukluğunda ayrı seviyorlardı. Gençliğinde ayrı seviyorlardı. Gençliğinde ona Muhammedül Emin diyorlar, canlarından aziz tutuyorlardı. Hatta ileriki zamanlarda biraz daha yaşı olgunlaştıkça kıymetli mallarını, para, altın vesaire yani bunları biri çalar korkusuyla ona emanet ediyorlardı. İşin garibi, çok sevip saydıkları böyle birine Cenab-ı Hak risalet görevi verince bir kıskançlık tuttu. Toplumumuzda insanlar bazen en yakınların başarısını bile istemezler. Allah onlardan muhafaza eylesin. Bir yakını, talebesi, hocası, anası, babası, eşi, ortağı, arkadaşı kim ise bazen görürüz. Kıskanırlar yani. Hem öyle ki yani benim ondan farkım ne, ona niye verildi, bana niye verilmedi gibi. Bunlar onun peygamberlik döneminde çok karşı karşıya kaldığı şeylerdi. Ama şunu bir kez daha üstüne basarak söylüyorum ve siz de takip edip görüyorsunuz, dinliyorsunuz zaten. O öyle biriydi ki sevgiyi hak ediyordu. Sevgiyi hak etmeyenleri sevemezsiniz. Sevgi ile ilgili kitapları okuyup, sevgiyi, aşkı, muhabbeti öğrenip bir insan sevilmez. Böyle bir şey yoktu. 1000 tane kitap okuyun sevgi üzerine, sevemezsiniz. Sevgi Allah vergisidir. Özeldir, özel. Allah vergisi olduğu için de kutsaldır sevgi. Çocuk sevgisi, anne sevgisi, baba sevgisi, öğrenci sevgisi, hoca sevgisi, eş sevgisi, arkadaş sevgisi, her biri ayrı güzeldir. Allah hepinizi birbirinize öyle bir sevdirsin ki aranızda bütün sıkıntılar ne varsa onlar da bir anda çıkıp gitsin diyelim bu en duygulu yerde efendim. Evet, Abdülmuttalip dedi, sevgili torununu göz bebeği gibi koruyup bakıyordu. Onun iyi yetişmesi için elinden geleni esirgemiyordu. Bütün dikkatlerini ona verip onun iyi yetişmesi için gecesini gündüzüne katıyordu. Her yerde ve her zaman onunla beraber olmaya çalışıyordu. Öyle ki ciddi bir toplantı ve sohbetler esnasında bile onu yanına almış, hep onunla birlikte olmuştu. Nurlar Nuru da hiçbir emeği boşa çıkarmamış, istenip arzu edildiğinden daha mükemmel biri olup çıkmıştı. O zaten harika biriydi. Varlık Nuru, her zaman ve her yerde önemli işlere imza atan büyük bir şahsiyetti. Bunu hepimiz biliyoruz. Öyle ki Mekke'nin önde gelenleriyle önemli toplantılar yapan sevgili dedesiyle beraber o da aynı toplantılara katılırdı. Yine bir gün devlet erkanı toplanmış, önemli kararlar alacaklardı. Meclis tam toplanmıştı ki bir anda içeri giren Nurlar Nuru en öne kadar ilerleyerek sevgili dedesinin yanına oturuverdi. O anda toplantıya katılan amcaları bu meclisin devlet işlerini görüşmek için toplanan bir meclis olduğunu söyleyerek Nurlar Nuru'nu oturduğu yerden kaldırmak istediler. Fakat sevgili dedesi hemen müdahale etti. Bırakın onu, bırakın. O her zaman büyük insan gibi davranıyor. O kadar akıllı ve makul davranıyor ki ümit ederim bir gün çok büyük bir adam olacak. Toplantımıza katılması bizim için bir şereftir. Dokunmayın ona. Ona dokunmayın. Orada bulunanlar da ona dokunmayın dedikleri gibi içlerinden hiçbirisi böyle bir durum karşısında itirazda bulunmamışlar. Bilakis çok memnun olmuşlardı. Amcalar da şikayetçi değillerdi aslında. Fakat bu kadar küçük çocuğu bile toplantıya alıyorlar demesinler diye öylesine uyarmak istemişlerdi. Burada şimdi muhakkak açmam gereken bir boyut geldi şimdi. Bazen desinler demesinleri dikkate alacağız. Bazen dikkate almayacağız. Ölçümüz ne olmalı? Bunu biraz konuşalım istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Eğer yaptığımız şey doğruysa, gerçekten doğruysa, yani sence bence değil, kitaba uyuyorsa, Kur'an ve sünnete uyuyorsa, bir şey doğruysa, kim ne derse desin, onu yapacağız. Asla geri durmayacağız. Asla. Hani bir zamanlar belli şahıslar işte devlet dairelerinde ya da yüksek kademelerde görev yapan, çalışan, amir memur durumunda olan birileri ya namaz kılarken bizi görürlerse biz böyle anlarlar bizi efendim, bizi tespit ederler, bizi fişlerler, deşifre oluruz diye bazılarının namazları terk ettiğini biz çok duyduk, dinledik. Bazen de gösteriş yapıyor derler diye bazı yerlerde ben de çok gördüm. Namazları kılmayanları gördüm. Allah-u Teala akımız salah diye emrediyor. Defalarca kim ne derse desin namazın şakası yoktur. Kılınacak. Allah'ın emri neyse o yapılacak. Şimdi bazı çocuklar gerçekten daha küçükken bile kendini gösterirler. Koca adam, koca genç kız muamelesi yaparsınız. Daha küçüktür. Ama öyle bir duruş sergiler ki ona o muameleyi yaparsınız. Resulullah'ın kızları öyleydi. Sahabi kızlarının büyük çoğunluğu öyleydi kızları süreden önce. Resulullah zaten öyle. Zaten öyle. Ashabın gençleri var mesela. Abdullah İbni Ömer gibi, Abdullah İbni Amas gibi, Hazreti Enes gibi, Ebu Said el-Hudri gibi. Çok var yani. Bunlar da 8-9-10 yaşlarındayken bile öyle duruş sergiliyorlardı ki büyüklerle aynı ortamda oturabiliyorlardı. O günkü yönetimde Abdülmuttalip lider olduğu için torununu da getiriyor demesinler diye amcaları. O yüzden kaldırmak istediler. Yoksa amcalarının da Peygamberimiz Aleyhisselam'a bir problemleri yok. Eğer ciddi bir toplantıda yanımızda duracaksa ya geleceğine ilişkin ona katkısı olacaksa erkek olsun kız olsun o çocuğu yanımıza alıp toplantıya girebiliriz. Onu söylüyorum. Ben şimdi çokça sohbetler yapıyorum. Bazı yerlerde illallah ettiğim oluyor. Ama bazı yerde bazı gençleri, çocukları yanıma aldığım oluyor. Bunu şimdi açsam çok uzun sürer ama sadece söylemiş oldum. Tekrar ve altını çiziyorum. Çocuklarımıza eğilelim, onlara değer verelim, kıymet verelim ama çocuklar bizi yönetmesin. Biz çocukları yönetelim. Bunun altını çiziyorum. Bugün maalesef bütün evleri çocuklar yönetiyor. Onlar böyle pısırık olmasınlar diye her istedikleri yapıldığı için son derece şımarık bir nesil meydana geliyor. Bakın burada Resulullah Aleyhisselam'a evde her imkanı sağlıyorlar. El üstünde tutuyorlar. Bütün toplumu seviyor, onu sayıyor ama şımarık tek bir hareketi yoktur. Aynı şekilde annesini kaybediyor. 6 yaşında çocuk. Ağlıyor tabii ama kendini dağıtmıyor. Duruşu da asil. Sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluğu başka bir güzel, gençliği başka bir güzel, olgunluğu başka bir güzel, Risalet dönemi zaten güzelden güzel. Böyle bir güzelliği anlatmayı, yazmayı, dinlemeyi, okumayı nasip eden Cenab-ı Hakk'a ne kadar hamd etsek azdır. Elhamdülillah ya Rabbel Alemin demek durumundayız hep beraber inşallah. Evet. Gerçekten de nurlar nuru, o kadar akıllı, uslu ve sözünü bilen bir şahsiyetti ki hiçbir toplantıda ondan bir şikayet gelmemişti. Ondan hiç kimse rahatsız olmadığı gibi toplantılara katılmasından memnuniyet duymuşlardı. O her hayrın vesilesiydi çünkü. Her hayrın vesilesi. Ne demek diyeceksiniz? Anlatalım. Mekke yanmaya başlamıştı yine. Ara sıra olduğu gibi yine Mekke'de çok şiddetli bir kuraklık oldu. Peş peşe gelen kuraklık ve kıtlık yılları Mekkelilerin bütün mal varlıklarını alıp götürmüştü. Hayvanlar bile o hale gelmişlerdi ki her şeyleriyle kuruyup kalmışlardı. Zayıflıktan kemikleri bile iyice incelmiş, yürüyemeyecek bir hale gelmişlerdi. Halk hep birden gidip Abdülmuttalip dedenin yanına vardılar. Her kabileden birer temsilci öne çıktı. Bu nerede oluyor? Genellikle bu çok ifade kullanılıyor. Daha önce dedeyi sonra Ebu Talip amca için aynı şey var. Aynı hikayeyi göreceğiz gene ileride amcaya sıra geldiğinde. Kabe'nin yanında ona ait bir minder vardı. Efendim orada otururdu. O mindere hiç kimse oturmazdı, oğullarından, kızlarından kimse oraya oturamazdı. Sadece Peygamberimiz istediği zaman gider oraya otururdu. Ve ona müdahale etmezlerdi. Bu minderi bugün ofis diye düşünün. Bir insanın iş yeri. Öyle sıradan bir şey değil yani. Çünkü Kabe'nin etrafında belli yerlere minderler konmuştur. Her kabilenin oturduğu yer var. Kendi kabilesinin bir problemleri oluyor. Geliyorlar, durumu anlatıyorlar. Bu hepsinin başı. Lider bu yani. Dolayısıyla bunun ofisi biraz daha büyük olur değil mi? Lider ofisi. Öyle düşünün. Ya böyle oturup da yaslandığı minder diye düşünmeyin sadece ki maalesef böyle kısır döngüleri çok görüyor, üzülüyorum. Böyle olmaması gerekiyor bunun. Bunun altında bu vesileyle çizmiş olalım kıymetli dinleyenlerim. Efendim, Aleyhisselam'ın oraya oturduğunu çok görürüz. Ama burada yanında yok. Yani bu sahnede. O yüzden bu açıklamayı yaptım. Ey Abdülmuttalip diyorlar. Bu amansız kuraklıktan ne hale geldiğimizi sen de görüyor ve yaşıyorsun. Evet diyor da. Ben de sizin gibi kuraklıktan dolayı zor durumdayım. Senin önderliğinde yağmur duasına çıkmak istiyoruz. İyi ama kaç defa yağmur duasına çıktıksa bir damla bile yağmur düşmedi. Bakın, yağmur duası eskiden beri olan bir şeydir. Bu Mekke'de İslam'ın doğuşu ve yayılış sürecinde Mekke müşriklerini anlatırken haddinden fazla ileri gidiliyor. Buyurun sahneyi okuyorum, anlatıyorum, dinliyorsunuz, yazıyorum, çiziyorum. İlk defa böyle bir şey dinlemiyorsunuz. Yani iyi bir akrabalık bağı var. Kabe'ye gidip Allah'ım diye dua ediyorlar. Ama putları eklemişler, şirk koşuyorlar. İşte İslam bu şirki ortadan kaldıracak. Yani onların iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Bugün toplumlarda en modern, en iyi toplumlarda hiç kötü yönleri yok mu yani? Çok kötü yönlerimiz var. En çok sevdiğimizin bile bizi kırdığı yönleri vardır değil mi? En çok sevdiğimizin bile bizi kırdığı yönleri vardır. Bu insanız, beşeriz, kırarız yani. Kırmamalıyız ama işte kırıyoruz maalesef. Bunu da söylemek istiyorum. Bakın toplanıyorlar hep beraber, yüksek bir yere çıkıyorlar, Allah'a dua ediyorlar, yağmur istiyorlar. Bunu yaparken de putları götürmüyorlar. Direkt Allah'ım diyorlar. Ve kaç defa çıkmışlar, yağmur yağmamış. Onu söylüyor dede. Kaç defa diyor çıktık, bir damla yağmur düşmedi. Diyorlar ki bu sefer de sevgili oğlunu getir. Bak oğlunu, torun. Oğlunu getir. Nur yavrumdan ne istiyorsunuz ki? Bir anda hemen parlar gibi oluyor. Onun gittiği her yere bolluk ve bereket getirdiğini hepimiz biliyoruz. O gelirse yağmur yağacaktır. Ne olur bizi kırma. 7 yaşında çocuk, 7'yi geçti yavaş yavaş. Yani öyle bir duruş sergiliyor. Allah'ın ona verdiği özel bir duygularla yani. Çünkü ben bunun çocukluğunu işlerken bir başlık atmıştım. Koruyan ve korunan diye. Yani bir yandan Cenab-ı Hak onu her türlü çirkinliklerden koruyordu. Bir yandan kendisi her türlü çirkinliklerden uzak duruyordu. Bu önemli çok. Ve bozuk toplumda mükemmel yetişiyordu. Ne olur bizi kırma deyince peki diyor dede de. Peki bu sefer sevgili oğlumu da getireceğim. Hadi gidip hazırlanın. Hazırlandığınız zaman bana haber verin. Peki bu hazırlanmak ne? Ben biraz açayım burayı. Yağmur duasına çıkmak için, Allah'ın duaları kabul etmesi için herkes evlerine çekilir. Bugün biz banyo, duş dediğimiz bir üst yıkanırlar güzel. Tüm elbiseleri temiz giyerler. Duaya çıkıyorsun. Ve bunlar müşrik, altını çiziyorum. Bunlar müşrik. Ama bu iyi yönleri var işte. Güzelce yıkanırlar. Efendim, en temiz, en güzel elbiselerini giyerler, bayrama gider gibi. Sükunetle toplanırlar. İşte halk dağılıyor, evlerine gidiyor. Efendim, güzelce yıkanıyorlar. Giyinip kuşanıyorlar. toplanıyorlar, hazırlanıyorlar, dedeye haber veriyorlar, hazırız diye. Toplanan buca insanla beraber Ebu Kubeys Dağı'na çıkan dede, o zaman 7-8 yaşında olan, artık 8'e doğru gidiyoruz, sevgili torununu omuzuna almıştı. Yukarı çıkıyorlar. Resulullah her ne kadar ben kendimi yürürüm dediyse de sevgili dedesi onu Ebu Kubeys Dağı'nın omuzunda çıkarıyor. Bu böyle bir torun. Ona olan sevgisi. Yani ben hep onu görüyorum. Bunu anlatıyorum. Bunu okuyorum. İşim dersim bu. O yüzden dokunmak kadar tatlı bir şey yoktur. Sevdiğinize dokunacaksınız. Sürekli dokunacaksınız. Dokunduğunuzda o rahatsız oluyorsa onda sevgi yoktur. Size katlanıyor. O size dokunduğunda siz rahatsız oluyorsanız sizde sevgi yok, ona katlanıyorsunuz. Bu eş de olabilir, kardeş de olabilir, arkadaş da olabilir, başka türlü de olabilir. O yüzden dede bize bunu çiziyor. Resulullah Aleyhisselam zaten ileriki hayatında bunu çok fazla yapacak. Ten teması çok önemli. Çünkü ten temasında farklı bir alışveriş olur. Dağın zirvesine çıkınca amcaları hemen koşup nurlar nurunu incitmeden babalarının omuzundan alıp yere indirdiler. Kendisi iner ama yok, hemen koşuyorlar. Yani bırakmıyorlar ki insin çocuk. Dağın tepesinde oturup biraz dinlenen Abdülmuttalip dede yanında sevgili torunu olduğu halde ayağa kalkıyor. Toplanan halk Abdülmuttalip dedenin iki yanına sıralanıyorlar. O zamanlar daha peygamber küçük. İslam olmadığı için saf düzeni değil, normal yığılıyor insanlar. Küçücük bebeklerden tutun da çok yaşlılara varıncaya kadar bütün Mekke halkı oradaydı. Bu da akıldan çıkmasın. Yağmur duvalarına çıkılırken bütün halk çıkar. Özellikle en küçükler ve en büyükler tercih edilir. Çünkü Cenab-ı Hak onlar hürmetine bu yağmuru yağdırır. Hepsi orada, bütün halk. Abdülmuttalip dede şöyle bakıyor. Halk çokça duaya çıkmışlar ama bu sefer çok ümitliler. Sanki yağmur yağacağından emin gibiler. Neden? Çünkü nurlar nuru sevgili dedesinin yanında, hepsinin önünde. Onun olduğu yerde bereket olduğu için, onun bulunduğu yere rahmet ineceği için, bu rahmetin artık ineceğini ümit ediyorlar. Fakat ben şöyle bakıyorum, bugün süremizin dolduğunu görüyorum. Çok heyecanlı belki bir yerdeyiz ama haftaya inşallah bu kaldığımız yerden devam etmek üzere tekrar noktayı burada koyuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim.